Ayrım 32.
Sayfa numarası 896. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmasına karşın tek adam Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitabevi 8. baskı sayfa 106. İttihatçı liderlerle hemen hiçbir konuda anlaşamadı. Onlarla sürekli bir anlaşmazlık ve gerilim içinde oldu. 1908'de Selanik'te öldürülmek istendi. AGE sayfa 139. Ancak karşıt görüşlerini açıklamaktan vazgeçmedi. Trablusgarp delegesi olarak katıldığı 1909 kongresinde yaptığı öneriler kendisine yönelen tepkiyi daha da arttırdı. İttihatçı liderleri rahatsız eden önerilerinde cemiyetin parti haline getirilmesi, ordunun politikaya karıştırılmaması, cemiyetin masonlukla ilişkisinin kesilmesi, örgüt üyeleri arasında eşitliğin sağlanması, hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması. AGE 1. cilt sayfa 146 yer alıyordu. Öneriler üzerine merkez yönetimi Mustafa Kemal'den kurtulma kararı aldı. AGE sayfa 138. Bu başarılamayınca orduda yükselmesi önlenmeye çalışıldı. Terfileriyle oynandı. 1926'da İzmir'de suikaste uğradı. Abdülhamit'in bile kapatamadığı mason örgütlerini kapatması, uğradığı suikastler ve İstanbul'un devşirme direnci bir bütün halinde ele alındığında daha anlamlı hale gelecek, daha anlaşılır olacaktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti 23 Temmuz 1908'de giriştiği eylemlerle Abdülhamit'e kanuni saniyi kabul etmesi ve meclisin açılmasına izin vermesi için 3 gün süre tanıdı. Abdülhamit sürenin ilk günü yani 23 Temmuz'da istekleri kabul etti ve ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle bütünleşen örgüt başlangıçta Rumeli halkından ve basından destek gördü. İktidara gelecek bir güce ulaştığı görülünce İktam Sabah gibi eski gazetelerin yanında İslamcı yayınlarıyla tanınan Sıratel Müstakim gibi gazeteler bile cemiyet yanlısı yayınlar yaptı. Selanik'te çıkan İttihat ve Terakki, Hürriyet, Rumeli ve İstanbul'da yayın yapan Şura-yı Ümmet ve Tanin gibi örgüte bağlı gazetelerde eklenince örgüt oldukça geniş bir basın gücüne ulaşmış oldu. İttihat ve Terakki toplumda uyandırdığı saygınlığa ve yaygın etkisine karşın ilginç bir biçimde hükümet kurmaya yanaşmadı. Oysa iktidara yürüyen bir hareket olarak toplumun hemen her kesiminde ya içtenlikli ya da çıkar amaçlı ilgi görüyor, basın tarafından destekleniyordu. Kendisinden daha güçlü bir siyasi örgüt yoktu. Aralık 1908'de yapılan seçimler büyük bir çoğunlukla kazanılmıştı. Devlet kurumları birlikte çalışmaya hazırdı. Buna karşın İttihat ve Terakki örneği herhalde olmayan bir tutumla yönetime gelmedi. Bilinçli bir seçimle hükümetleri dışarıdan yönlendirme gibi garip bir tutum istedi. Talat Paşa, bizim şimdiden bir kabine oluşturmamızın sakıncaları vardır. Devirmeye çalıştığımız Abdülhamit ile işbirliği içine girme gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum bizi zayıf düşürür. Hükümet işlerini çevirecek arkadaşlarımız vardır. Şimdi gücümüzü dışarıdan gösterelim. Önce İttihat Terakki'nin güçlenmesi gerekir. İttihat ve Terakki, Taylan Sorgun, Kum Saati Yayınları, 2. basım 2003 sayfa 106. İktidar sorumluluğundan kaçınmanın temelinde bilgisizliğin yol açtığı bilinçsizlik, kendine ve halka güvenmeme eğilimi yatıyordu. Dünya ve ülke sorunları gerçek boyutuyla kavranamamış, kurtuluşa dönük uygulanabilir programlar yaratılamamıştır. Abdülhamit'i devirme ve hürriyeti sağlama ile sınırlı kalan ve Jön Türklerin batıcı görüşlerinden etkilenen İttihat ve Terakki önderleri iktidara gelmekten korkuyorlardı. İmparatorluğun karşı karşıya olduğu tehlikeyi, bu tehlikenin iktidara yüklediği sorumluluğu ve kendi niteliklerini biliyorlar, içtenlikli yapıları onları en azından başlangıçta iktidarı dolaylı olarak elde bulundurma davranışına yöneltiyordu. Mustafa Kemal, büyük özverilerle yürütülen ağır mücadeleye karşın düşülen bu acıklı durumu göz önünde tutarak ileride girişeceği eyleme, düşünce ve program bakımından çok iyi hazırlanmış olarak girişecektir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan ilk hükümet olan Said Paşa hükümetine İttihat ve Terakki hiç bakan vermedi. Daha sonraki Kamil Paşa hükümetinde ise yalnızca Adalet Bakanı, Adliye Nazırı, Manyas Sade Tevfik örgüt üyesiydi. Hükümete girilmemesine karşın aynı yıl içinde halka kimin ve nasıl yapılacağı belli olmayan sözler verildi. Program olarak açıklanan bildirgelerde köklü ve ivedi siyasi yenilikler yapılacağı, dinine ve etnik kökenine bakılmaksızın halkın tümünün özgürlüklerden eşit olarak yararlanacağı, ulusal birliğin kurulacağı, ekonomik kalkınmanın gerçekleştirileceği ve adil bir vergi sistemi getirileceği söyleniyordu. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5993. Meşrutiyet devrimini gerçekleştiren, hükümeti denetleyen ve topluma yenilikler için açık sözler veren İttihat ve Terakki ilk legal, yasal kongresini gizli olarak yaptı. Bu tutum, örgütün örneği olmayan bir başka ilginç girişimiydi. 35 yıl süren siyasi baskının sonucu olacak, devleti denetleyen ve iktidara gelme gücüne ulaşan bir parti, kongresini gizli yapıyordu. 1908 Kasım'ında toplanan bu kongrede, cemiyet, derneğin, fırka, partiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Ancak cemiyet-fırka ilişkilerine örgütün feshedildiği 1918'e dek tam bir açıklık getirilemedi. İttihat Terakki gerçekte ne bir dernek ne de bir parti oldu. Ancak çoğu kez hem dernek hem parti gibi çalıştı. İlk seçimlere dernek olarak girdi, oluşan mecliste parti gibi davrandı. Aralık 1908 seçimlerinde Türk milletvekillerinin büyük çoğunluğunu İttihat ve Terakki adayları kazandı. Ancak gerek İttihat ve Terakki listesinden gerekse diğer partilerden seçilen milletvekilleri, siyasi öncelikler, etnik kimlik ve kültürel yapılanma bakımından birbiriyle uyumsuz, son derece karmaşık bir meclis yapısı oluşturmuştu. Mecliste 175 Türk milletvekiline karşı 60 Arap, 33 Arnavut, 25 Rum, 12 Ermeni, 6 Kürt, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 4 Yahudi milletvekili vardı. 1908 devrimi Aykut Kansu, İletişim Yayınları 1995 sayfa 359-428. Şevket Süreyya Aydemir'in ikinci meşrutiyet için yaptığı sayısal saptama biraz daha farklıdır. Enver Paşa adlı yapıtında şu rakamları verir. 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 1 Ulah. Enver Paşa, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Yayınları 3. basım 2. cilt sayfa 93. Meclisin bir tür azınlıklar meclisi haline gelmesi, buradaki Türk olmayan milletvekillerine neredeyse sınırsız bir özgür ortam yaratmıştı. Batılı devletlerce o denli şımartılmışlardı ki, imparatorluğun merkezindeki mecliste Osmanlı Devleti ile alay eden konuşmalar yapıyor, önergeler veriyorlardı. Başo Efendi, mecliste yaptığı bir konuşmada, "Benim Osmanlılığım, Osmanlı Bankası'nın Osmanlı olması kadardır," diyordu. İttihat ve Terakki, Taylan Sorgun, Kum Saati Yayınları, 2. baskı 2003, sayfa 223. Seçimleri İttihat ve Terakki adayları kazanmıştı ama aday gösterilen kişilerin birçoğu İttihatçı sayılamayacak nitelikte kişilerdi. Dar kadroyla, gizlilik koşullarında çalışan örgüt, birdenbire ortaya çıkan, açık, legal ve kitlesel açılımı gerektiren yeni koşullara yanıt verecek kadro genişliğine sahip değildi. İktidar gücüne ulaşması nedeniyle her tür insan örgüte akın etmişti. Görünüşte çok sayıda milletvekiline sahipti ama bunlar mecliste etkili olamıyordu. Örgütün önergeleri kimi zaman kendi milletvekilleri tarafından engelleniyordu. Örneğin 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından hemen sonra, yani örgütün en güçlü olduğu günlerde, müsteşarlığa atanacak görevlilerin İttihat ve Terakki üyesi olması önerisi, karşıt partilerin değil, örgüte bağlı milletvekillerinin karşı çıkması nedeniyle geri çekilmişti. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5993. İttihatçılar yıpranmamak amacıyla hükümette yer almadılar ancak bu tutum nedeniyle daha çabuk yıprandılar. İmparatorluğu ayakta tutacak yeniliklerden söz ediyorlar ancak yenileşmeyi sağlayacak tek araç olan iktidarı tam olarak ellerine almıyorlardı. Bu garip ve ürkek tutum siyasi sonuçlarını vermekte gecikmeyecekti. Ülkenin ivedi çözüm bekleyen sorunları çok ağır ve karmaşıktı. Sürekli toprak getiriliyor, yaklaşan savaş, ülkeyi varlığıyla ilgili karanlık bir geleceğe doğru sürüklüyordu. Buna karşın İttihat ve Terakki yöneticileri devleti aracılarla yönetmeye çalışıyordu. Koşulların zorlaması sonucu üst yöneticilerden önce Cavit Bey Maliye, sonra Talat Bey İçişleri 1909'da hükümete girdi. Aynı yıl yapılan anayasa değişikliğiyle padişahın yetkileri sınırlandı, hükümet yetkileri arttırıldı, sansür yasaklandı, kabinede iki kişiyle temsil edilme ve yapılan değişiklikler yıpranmayı önleyemedi. 1910'da bir grup milletvekili örgütten ayrılıp Ahali Fırkası'nı kurdu. Merkezi Paris'te olan Osmanlı Islahatı Esasiye Fırkası başarısız bir darbe girişiminde bulundu. İttihat ve Terakki içinde Miralay Sadık ve Abdülaziz Mecdi önderliğinde Hizbi Cedid adıyla tutucu bir kanat ortaya çıktı. Bu gruba karşı Hizbi Terakki adlı bir başka hizip oluştu. Meşrutiyetin ikinci yılı nedeniyle 1910'da yayınlanan Millete Beyanname adlı bildiride ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanamadığı itiraf ediliyor, ekonomi ve eğitime ağırlık verilerek birliğin kısa bir sürede sağlanacağı açıklanıyordu. Büyük Larus Gelişim Yayınları 10. Cilt sayfa 5993. İttihat ve Terakki 1912'de Halaskar Zabitan örgütünün yaptığı baskı sonucu hükümetten uzaklaştırıldı. Meclis feshedildi. Ancak 23 Ocak 1913'teki ünlü Babeali baskınıyla 31 Mart ayaklanmasını bastıran Mahmut Şevket Paşa sadrazam yapıldı ve 5 ay sonra yeniden hükümete adam sokuldu. Halaskar Zabitan buna Mahmut Şevket Paşa'yı öldürerek yanıt verdi. Bu olay İttihat ve Terakki'nin iktidara dolaysız biçimde ağırlığını koymasına neden oldu. Örgüt denetleyen konumdan yöneten konuma geldi. Sait Halim Paşa başkanlığında tüm üyeleri iktidarcılardan oluşan bir hükümet kuruldu. 12 Haziran 1913'te toplanan kongre cemiyetin kesin olarak fırkaya dönüştürülmesine karar verdi. Ancak bu karara karşın genel merkez üyelerinin tümünün hükümette yer almasına izin verilmedi. Mithat Şükrü, Bileda, Bahattin Şakir gibi önemli isimler kabineye giremedi. İttihat ve Terakki kendisinin olduğu kadar imparatorluğun da sonunu getirecek kararı Almanya ile geliştiren ilişkiler konusunda aldı. İngiltere ve Fransa'ya yapılan göstermelik ittifak önerisi reddedilince ordunun modernizasyonu adına Almanya'ya yanaşıldı. Almanya'dan yoğun biçimde askeri uzman getirildi, çok sayıda subay Almanya'ya gönderildi. Askeri anlaşma kısa bir süre içinde siyasi yakınlaşmaya dönüştürüldü ve bu yakınlaşma 2 Ağustos 1914'te imzalanan gizli bir ittifak anlaşmasıyla sonuçlandırıldı. Türk-Alman ilişkilerini Almanya hayranlığıyla tanınan ve örgütün en etkili yöneticilerinden biri haline gelen Enver Paşa yön verdi. Sözde satın alınan ve subaylarına Türk üniforması giydirilen iki Alman gemisi Goben ve Breslau'nın Rus limanlarını bombalaması sonucu bir oldu bittiyle Dünya Savaşı'na girildi. 4 yıl süren ve Anadolu halkını perişan eden savaş sonunda Almanya'nın yenilmesi nedeniyle yenik sayılan Osmanlı İmparatorluğu galiplerce işgal edildi. İttihat ve Terakki 14 Kasım 1918'de yaptığı bir kongreyle kendini feshetti. Yerine ne anlama geldiği pek de belli olmayan Teceddüt, Yenilik adlı bir parti kurulduğu açıklandı. İttihat ve Terakki yöneticilerinin sonları imparatorluk gibi acılı oldu. Talat ve Cemal Paşaları Ermenileri öldürdü. Enver Paşa, Turan Devleti kurmak için gittiği Orta Asya'da vuruldu. Cavit Bey, Yüzbaşı İsmail Can Bolat, Doktor Nazım, Atatürk'e suikast girişimi nedeniyle idam edildiler. Kara Kemal intihar etti. Örgütün sıradan üyeleri çoğunlukla Kurtuluş Savaşı'nı desteklediler. Müdafaa-i Hukuk derneklerini örgütleyerek savaşa ve daha sonra kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'na katıldılar. Bazıları Cumhuriyet'in kuruluşunda ve geliştirilmesinde etkin görevlerde bulundular. İttihat ve Terakki diğer Jön Türk örgütleri gibi batıcıydı. Başlangıçta Türkiye'de geleneksel hale gelen İngiliz-Fransız etkisine girdi. Daha sonra Almanya'ya yöneldi. diğer Jön Türk gruplarından farklı olarak özellikle 1913'ten sonra milliyetçi eğilimlere sahipti. Milliyetçilikleri bilgi ve bilince değil daha çok duyguya dayanıyordu. Bu nedenle bir başka batılı ülke Almanya'ya yanaşmada bir sakınca görmediler. Üstelik bunu milliyetçilik adına yaptıklarını söylediler. Batı Avrupa modelinde bir ulusal devlet oluşturmak istiyorlar. Ancak bunun yalnızca kapsamlı bir ulusal bağımsızlık mücadelesi ile gerçekleşebileceğini göremiyorlardı. İngiliz-Fransız üstünlüğüne karşı Almanlara dayanarak amaçları yönünde bir güç oluşturacaklarını sanıyorlardı. Osmanlı ordusunun geleceği olan genç subayları Almanya'da ve Türkiye'de Alman uzmanlara eğittirdiler. Oysa dost ve müttefik saydıkları Almanya, Osmanlı topraklarını sömürgeleştirme peşindeki emperyalist bir ülkeydi. Eğitim, siyasi yakınlaşmayı, siyasi yakınlaşma ise üstün güce karşı duyulan bağımlılık duygularını geliştiriyordu. Sanayi ve teknolojik üstünlük mutlaklaştırılıyor, kendine güvene dayalı ulusal direnme gücü zayıflıyordu. Subaylar arasında Almanya'ya olan bağımlılık teknolojik geriliğin gerekli kıldığı bir zorunluluk gibi görülüyor ve olağanlaşıyordu. İtaat ve Terakki önderlerinden Enver Paşa 1908'den sonra Berlin'e askeri ateşe olarak gönderilmişti. Aynı yıl Türkiye'ye yüzlerce Alman askeri eğitmen gelmiş, Almanya'ya birçok Türk subay gönderilmişti. Jön Türk Modernizmi ve Alman Ruhu Mustafa Gencer İletişim Yayınları İstanbul 2003 sayfa 54. NATO aracılığıyla bugün ABD ile yaşananlar o dönemde İngiliz-Fransız gücüne karşı milli güç yaratma adına Almanya ile yaşanıyordu. Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Wangenheim, Şansölye, Batman, Holweg'e 1912'de şunları yazıyordu. Türkiye'de ordu önder rolünü oynadığı sürece Almanya rekabette olduğu ülkelere karşı avantajlı bir pozisyonda olacaktır. Zira Türk anlayışına göre Alman ve Türk orduları arasında silah arkadaşlığı bulunmaktadır. AGE sayfa 54. İttihatçılar kendilerinin yarattığı koşullar nedeniyle imparatorlukla birlikte yok oldular. Almanya ile kurulan ilişkiler yarattığı bağımlılıkla ülkeyi emperyalist devletler arasındaki büyük savaşa sürükledi. Konumuna ve gereksinimlerine hiç de uygun düşmeyen bu savaş ülkenin parçalanmasına, katılma sorumluluğunu taşıyanların da ortadan kalkmasına yol açtı. İttihatçıların gidişleri de gelişleri gibi sıra dışı ve acılı oldu. 30 yaşından genç olan bu insanlar 10 yıl içinde yönetime geldiler, ülkenin geleceğine yön verdiler ve imparatorlukla birlikte tarih oldular. Oysa canları pahasına birlikte battıkları imparatorluğu kurtarmak istiyorlardı. Cesur ve ataktılar. Giriştikleri mücadele için gerekli bilinçten yoksundular ama yurt sevgisine dayanan inançları ve yüksek amaçları vardı. Taylan Sorgun iddiaçılar için şunları söylemektedir. Destanlarla büyümüş gencecik bir nesil avuçlarının içinden bir imparatorluğun kayıp gitmeye başlamasını yaşarken, öfkelerinin ve kaderlerinin üzerindeki yıldız kabusu içinde bunalıyorlardı. Onlar kendilerini çok geçmeden bir büyük devlet kavgası içinde bulacaklardır. Ve o devlet kavgasının ideallerle dolu, inatçı, vuruşkan havası içinde hapishaneler, sehpalar, tutuklanmalar ve prangalar, köşe başlarındaki pusular, jurnaller, koca bir imparatorluğun çöküşünü yaşayışları ve yoksul Anadolu yaylası insanların cephelerde tükenişleri sanki doğdukları zaman vazgeçilmez kaderleri olmuştu. İtaat ve Terakki, Taylan Sorgun, Kum Saati Yayınları, 2. basım 2003 sayfa 13. Mustafa Kemal hemen hiçbir konuda anlaşamamasına karşın İttihat ve Terakki'nin vatansever bir örgüt olduğunu kabul eder. Ve bu örgütün yüzseverliğinin her türlü tartışmanın üzerinde olduğunu söyler. Üstelik bunu İttihatçıların bir sürek avı gibi arandıkları işgal altındaki İstanbul'da Fransız Büyükelçiliğinde görevli Rahip Firev'e karşı yapar. Kendisiyle görüşme isteminde bulunan Firev'in İttihat ve Terakki hakkında ileri geri konuşması üzerine şunları söyler. İttihat ve Terakki'nin temsilcisi değilim. Fakat izninizle söylemeliyim ki İttihat ve Terakki vatansever bir cemiyettir. Başlangıcından çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum. Cemiyet hiçbir zaman sizin aşağılamalarınızı hak edecek bir nitelik almamıştır. birçok kusur ve yanlış olabilir ama yurtseverliği tartışmaların üstündedir. Atatürk'ün İstanbul'daki çalışmaları Sadi Borak, Kaynak Yayınları 2. Baskı İstanbul 1998 sayfa 243. İttihatçılar başlangıçta tam anlamıyla Osmanlıcıydılar. 1908'de Avrupalılara Osmanlılar mezhep ve cins farkı olmaksızın kardeştir. Ülkenin yüksek ve ortak yararları karşısında ne Hristiyan ne Müslüman vardır. Osmanlılıktan başka bir şey yoktur. Hepsinin çıkarları, gelecek umutları ve kaderleri aynıdır diyorlardı. Türk Direniş ve Devrimleri Profesör Çetin Yetkin, Otopsi Yayınları 2. Cilt 2003, sayfa 717-718. 2 yıl içinde Libya, tüm Batı Trakya ve Girit'i, 10 yıl içinde de Suriye, Irak ve Arabistan'ın tümünü yitirdiler. Enver Paşa, Osmanlıcılığın yükselmesi için değil, Anadolu Türklüğünü kurtarmak için giriştiği Turancılık mücadelesinde öldü. Talat ve Cemal Paşalar, dost bildikleri Alman kentlerinde ve sahipsizlik içinde Ermeni kurşunlarıyla can verdiler. Kardeş gördükleri Osmanlı azınlıkları hem imparatorluğu hem de onları yok etti. Oysa Tunalı Hilmi 1908'de Avrupalılara Osmanlılık Türklük değildir, mezhep ve cins farkı olmaksızın kardeştir derken, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının siyasi merkezi gibi çalışan Fener Rum Patrikhanesi, Osmanlı milleti diye bir tanım kullanılıyorsa da gerçekte böyle bir millet yoktur diyordu. AGE sayfa 718. İddiatçıların Osmanlıcılık olarak tanımladıkları düşünsel karmaşadan kendilerini kurtarmaları, gerçekleri ortaya koyan araştırmalarla değil yaşanan acılı olaylar ve el yordamıyla oldu. Milliyetçiliğe ulaştıklarında artık geç kalmışlardı. Üstelik Türk milliyetçiliğinin kuramını oluşturacak ne yeterli bilgileri ne de zamanları vardı. Yine de 1913'ten sonra başlayan milliyetçi yönelme birçok yeniliği ortam hazırladı. Eğitimde çağdaşlaşma, üniversite, Darülfünun özelliği, batı takvimi, ulusal ekonomi, özel girişimcilik, kooperatifçilik gibi konularda araştırmalar ve uygulamalar yapıldı. Eğitime karışmayacak, yalnız din işleriyle uğraşacak Darül Hikmetül İslamiye örgütü geliştirildi. Siyasetle ilişkisi olmayan kültür ve spor dernekleri kuruldu, Türk Ocağı desteklendi. Ulusal savunma, müdafaa-i milli, donanma, çocuk esirgeme, himaye-i eftal, Kızılay, Hilal-i Ahmer gibi örgütler denetim altına alınıp geliştirildi. Haber alma ve eylem örgütü olarak teşkilat-ı mahsusla kuruldu. Benimsenen milliyetçilik ilkesine uygun olarak ulusal ekonomi siyaseti izlendi.